Ayrım 23. Yağmurun 700'ü. Süheyla Acar. Sayfa 255. Bir ağacım vardı, öldü. Yavrusu benden 10 yaş küçüktü. Babam yıllar önce ölmüştü. Sonra bir daha öldü, bir daha. Ölümünden sonra birkaç ay geçmedi. Büyük babamın evi boşaltıldı ve çarçabuk kiraya verildi. Onun ölümüyle birlikte senin gidiş gelişlerin arası da yeniden uzamaya başlamıştı. Annem hiçbir şeyden yakınmıyordu. Eskisi kadar mutsuz da görünmüyordu. Yokluğunda iyice yalnızlaşıp ıssızlaşan dünyasını çokluk benimle doldurmaya çalışıyordu. Hem 8 aylık doğduğum hem de anne sütü nedir bilmediğim için bebekliğimden bu yana hep bağışıklık sistemi zayıf, cılız bir çocuk olmuşum. Çocukluğum boyunca sık sık hastalandığımdan annem çok üzerime titrerdi. Ne yiyeceğim, ne giyeceğim, nerede okuyacağım gibi sorunlarla oyalayıp dururdu kendisini. Beni de ister istemez bu dünyanın bir parçası yapmıştı. Büyük babamın ölümünden sonraki bir yıl boyunca önümüzdeki kolej sınavları vardı. Annemle birlikte her şeyi bir kenara bırakıp insanüstü bir çabayla çalışmaya başladık. Gözüm ders kitaplarından, test sorularından başka hiçbir şey görmüyordu artık. Havuz problemleri, memleketin dağı, taşı, nehirleri ve peygamberin bütün savaşları. Anne şimdi bu bir edat mıydı, zarf mıydı? A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Gece gündüz demeden, durup dinlenmeden çalıştık. Bizim öyle bir tempo içinde çalışmamız senin kaçamaklarına da bir bahane olmuştu. Eve neredeyse hiç uğramıyordun. Doğrusu annemle benim de senin yokluğunu fark edecek halimiz yoktu. O yaz sınav sonuçlarını alıncaya kadar da kendimize gelemedik. Bir yıllık soluksuz emeğin sonucu ikimiz için de gurur vericiydi. En gözde kolejlerden birini kazanmıştım. Annemin deyişiyle geleceğim garantiydi artık. O günlerde elinde kocaman bir bilgisayar paketiyle gelip "Akıllı bulutum benim" diyerek girdin kapıdan içeri. Aylardır sözünü verdiğim bilgisayarı pat diye önüme koyunca o kadar mutlu oldum ki her şeyi unutmuşum. Haftalar, aylar alan yokluğunu, gecemi gündüzümü saran o özlemin içinde kendimi paralarcasına ders çalışmalarımı annemin bütün sıkıntılarının arasında hiç dillendirmese de yüzüne bir işaret gibi taşıdığı mutsuzluğu. Bilgisayarın başına geçince hepsi geride kaldı. Uzun bir ayrılığın ardından sadece elinde bir bilgisayarla değil ama aynı zamanda aklında yepyeni kararlarla geldiğini fark etmedim bile. Yaşamının yönünü değiştirmeye, büyük babamın yarım kalmış düşlerini gerçekleştirmek için bir film çekmeye karar vermişsin. Yıllardır üzerinde çalıştığınız Nazım Hikmet projesi değilmiş bu film. Ama yaşasaymış onu da mutlu edecek politik içerikli bir öyküsü olacakmış. O yaşta sonu gelmeyecek bir serüven için işinden gücünden olacağına inanan annemin ve Barış abiyle Nisan'ın bütün itirazlarına rağmen hastanedeki görevini de doktorluğu da tümüyle bıraktın ve Güney abiyle birlikte o yıl aklındaki filmi çektin. Bir yıl sonra düşlediğin gibi başarılı ve ödüllü bir film yönetmeni olmuştun artık. Bense galiba kötü bir doktor olduğuna zaten 2 yıl önce babaannem öldüğünde inandığım için mesleğini bırakmana pek aldırmadım. Hem büyük babam gibi bir sinemacı olmak da kötü bir şey değildi bence. Tam tersine ilk filmini çektikten sonra televizyonda ödülünü alırken görünce seninle çok büyük bir gurur duymuştum. 1-2 yıl da böyle geçti. O yıllarda her şeye rağmen mutluydum. Yeni bir okulda benim gibi seçilmiş olduğunu bildiğim yeni arkadaşlarımın arasında hak edilmiş bir başarının keyfini çıkarıyordum. Sen yine yoktun. Sinemayla, filmlerle uğraşmaya başladıktan sonra evi de, annemle beni de iyice boşlamıştın. Çoğu zaman Burgaz'da kalacağını, senaryo çalışacağını söyleyerek çıkıp gidiyordun evden. Haftalarca görünmüyordun ortalıkta. Bense küçük bir çocuk değildim artık. Bütün bunların bir bahane olduğunun bal gibi farkındaydım. Uzak ne demek bilmezdim ya önceleri. Sonra öğrendim. Ne kadar uzağa gidersen git, elinde sonunda geri döneceğini de anladım. Her seferinde büyük bir aşkla dönerdin eve. Ben pek umurunda değildim aslında ama annemde açtığın yaraları, yaraların yerlerini tek tek bilirdin. Annem mutlu, keyifli olduğu zamanlar güneşin bütün renklerini kendinde toplayan ışıl ışıl bir cam parçası gibi olurdu. Yokluğunda o cam parçasının üzerini örten buz tabakası sen eve döner dönmez çözülür, bütün renkleri yeniden ortaya çıkardı. Bulut, biliyorsun değil mi? Ben bu kadına hala aşığım. Sen hastasın derdi annem. Bana kaçamak gözlerle bakarak, aşk hastası. Senin gerçekten de aşk hastası olduğunu 13 yaşımda kavradım. Her seferinde aşkın peşinden gidip kendini her tüketişinde geri döndüğünü o zaman anladım. İlk kez o zaman aşktan da senden de bana bütün çocukluğum boyunca senin yokluğunu taşıyan, Hiçbirini tanımadığım o kadınlardan da nefret ettim. İçimde büyüttüğüm nefretin farkında bile değildin. Aslına bakarsan bizi görecek halde de değildin. Sinemada kendince büyük bir başarı gösterdiğin ilk filminden sonra iyice büyüttüğün düşlerinin ardından koşuyordun. Kutup Yıldızı'na kendi hikayeni anlatmanın derdindeydin. Annemin bütün itirazlarına rağmen büyük babamın evini o günlerde apar topar satışa çıkarmıştın. Sen hastaneden ayrılınca evin geçimi tümüyle annemin üzerine kalmıştı. Birkaç yıldır kendisine ait bir hukuk bürosu vardı. Oradan gelen ve çok da düzenli olmayan bir parayla evi çekip çevirmeye çalışıyordu ama ben kolejin ikinci hazırlık sınıfını okurken bir gecede doları 3 katına çıkaran ekonomik krizden sonra o da pes etti. Geceler boyu uykularından uyanıp evin içinde bu kabus gibi bir şey, ben ne yapayım şimdi, ne yapayım diye dolanıp durmaya başlamıştı. Neler olup bittiğini tam olarak anlayamasam da annemin uykularını kaçıran bu olayın ikimizin de hayatını değiştireceğini sezmiştim. Önceleri bana pek bir şey söylemek istemiyordu ama bir gece karşısına alıp her şeyi uzun uzun anlatmak zorunda kaldı. Büyük babanın evi elimizde olsaydı diyordu, yine de hallederdik Bulut ama bu şartlarda. Barış abim ben yardımcı olayım diyor ama bu yıllar alacak bir iş. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz oğlum. O gece her şeyi anlamıştım. Herkesten çok çalışarak, hak ederek kazandığım hayatım elimden kayıp gidiyordu. Bir yerlerde birileri büyük hatalar yapmışlardı ve neden bilmiyorum bunun bedelini ben ödeyecektim. Sen her zamanki gibi ortalıkta değildin. Bizi hiç düşünmeden büyük babamın evini satmış, boyundan büyük düşlerinin ardında koşarken annemle ben elimizdeki hayatlara sahip çıkmak için çırpınıyorduk ama başaramadık. O yılın sonunda annem içi kan ağlayarak 2 yıl hazırlık okuduğum kolejden kaydımı almak zorunda kaldı ve beni devlete ait yeni bir okula yazdırdı. Okulumu, arkadaşlarımı, alıştığım çevreyi, canımı dişime takarak kazandığım her şeyi yitirmiştim. Başka bir dünyaya aittim artık. İçinde kendimi yalnız, ürkek ve yabancı hissettiğim bambaşka bir dünyayı yitirmiştim. Büyük bir haksızlığa uğramıştım ama yanımda bana sahip çıkacak hiç kimse yoktu. Babam yoktu. Kendi hikayesini, dramını yazarken paçalarına sürtünen 13 yaşımın anılarını, alışkanlıklarını, 13 yaşımın geleceğini unutmuştu. O yıl yüreğimde aşka ve kadınlara duyduğum nefretin yanına bir nefret daha ekledim baba, sinema. 13 yaşım hatalarının bedelini kendisine ödeten o tanımadığı adamları da babasını da hiç affetmedi. Farkında bile olmadan birkaç yıl içinde varlığını da yokluğunu da yavaş yavaş ve sessizce hayatımdan çıkarmıştım. Annemin sana karşı hiç bitmeyen zaafı, senin gidiş gelişlerine göre hızla değişen ruh halleri de o zaman bunaltmaya başladı beni. 15 yaşımda henüz hiç aşık olmamışken içim bana ait olmayan aşk acılarıyla paramparça terk edişlerle, buz gibi bekleyişlerle, tir tir titreyen buluşmalarla, sonu gelmeyen hayal kırıklığıyla doluydu. Aşktan, insanın insana duyduğu zaaflardan, karmaşık duygulardan yorulmuştum artık. Bir yandan da annemin ulaşamadığı, senin ise hiç umursamadığın kendi sorunlarımla boğuşup duruyordum. 2 yıl hazırlık okuduktan sonra geçtiğim yeni okulumda kendimden 2 yaş küçük çocukların arasında sıkışıp kalmıştım. Okulda herkes çok çocuk ve toy geliyordu bana. Duygusal salınımlarını yalnızca senden aldığı rüzgara göre belirleyen annemin evdeki halleri de okuldaki çocuklardan farklı değildi. Bana içten içe kanayan yaralarımı unutturacak olgun, gelişmiş ve huzurlu ilişkiler arıyordum. Biliyorum, tuhaf ama 17 yaşıma geldiğimde hayatımda en çok eksikliğini duyduğum şey huzurdu. Iris 17 yaşımı Sultanahmet'le Ayasofya'nın tam ortasında buldu. O yıl bir turizm şirketi adına rehberlik yapmaya başlamıştım. Ayasofya'yı bitirmiş, Sultanahmet'e doğru giderken fotoğraf çekimleri için turist grubunu 5 dakikalığına serbest bırakmış bekliyordum. O da başka bir grubu gezdiriyormuş. Yanıma geldi, ayaküstü 1-2 dakika sohbet ettikten sonra ayrılırken son anda aklına gelmiş gibi dönüp "Bu akşam evde olacak mısın?" diye sordu. Evet deyince o halde telefonunu ver de arayayım dedi. Benden 2 yaş büyüktü. İstanbul'a o yıl üniversite eğitimi için İzmir'den gelmişti. Akıllı, olgun ve çok güzel bir kızdı. Etrafımı saran, bütün o toyluklardan, çocukluklardan uzak, aklı başında bir kızdı. Sanıyorum ona aşık olmadım ama Iris'i kısa sürede ve kolayca sevdim. Iris'le birlikte ilk kez bir kızı sevdim, ilk kez seviştim. İstanbul'da arkadaşlarıyla paylaştığı öğrenci evindeki odasında onunla sevişirken seni düşünüyordum baba. Ellerim başak rengi saçlarının o bakır damarlı ipeğinden kayıp giderken. dimdik göğüslerinin vanilya kokan sıcağını içime çekerken, o ıslak karanlığın içinde gömülüp kalmışken seni düşünüyordum. Seni ve kendimi. İşte tam burası diyordum. Yağmur adlı adamın çocukluğunun sessiz gözyaşlarını, karanlık ve soğuk odalarını, 17 yılının ıssızlığını getirip bıraktığı yer tam burası. İki güzel bacağın arasındaki bu vanilya kokulu kara gölge. Birkaç dakika geçmeden 17 yılda biriktirdiğim acıklı şaşkınlığı Iris'in içine boşalttıktan sonra arkama yaslanıp sessizce düşündüm. Değer miydi? Her şey bunun için miydi? Bu kadarcık bir şey için mi? Aklımdan geçenleri hiçbir zaman ona hissettirmedim. Aslında ben ikimizin de mutlu olduğunu sanıyordum ama bir yıla varmadan ilişkimizde hiç tutku ve duygu olmadığını söyleyerek Iris beni terk etti. Ayrılırken biliyorum özünde duygusuz biri değilsin Bulut ama galiba duygularını çok derinlerde bir yere kilitlemişsin. Belki de ben beceremedim, açamadım o kilitleri. Umarım sen anahtarın nerede olduğunu biliyorsundur demişti. Bilmiyordum ama uzakta bir yerlerde olduğunu seziyordum, uzakta. Senden, annemden, Iris'ten, kendimden uzakta bir yerde. Üniversiteyi İstanbul'un dışında bir kentte okumaya, her şeyden ve herkesten uzaklaşmayı o zaman karar verdim. Baba mesleğini seçmek bizim ailemizin genlerinde var galiba demiştin, tıp okumaya Ankara'ya gideceğimi öğrenince. Sessizce gülmüştüm. Düşe kalka yaptığın doktorluk ne zaman senin mesleğin oldu ki baba? Yanılıyorsun. Ben senin düşlerini gerçekleştirmek için doktor olmayacağım. Defalarca özlediğin geleceğimde boşuna kendine ait izler arama bulamayacaksın. Belki birkaç pişmanlık, bir iki iş sızısı o kadar dememek için zor tutmuştum kendimi. Bambaşka sözler çıkıverdi ağzımdan. Farkında mısın? Ben uzun süredir ağlamıyorum baba. Ne demek istediğimi anlamadın. Üzerinde de durmadın zaten. Ağlayan bulutların yağmur olacağına inandığım çocuk günlerimi çoktan çıkarıp atmıştın aklından. 19 yaşım babasıyla tek bir kelimeyi bile aynı dilden konuşmuyordu ki. 19 yaşımın geldiğimi fark ettiğinde nasıl da şaşırmıştın. Bir suçlu gibi başını öne eğip ne çabuk büyüdünüz. Yazık ki size güzel bir dünya bırakamadık oğlum demiştin doğum günümde. O dünyanın kötü, kara ve hoyrat olduğunu biliyordunuz da niye bize sahip çıkmadınız baba? Hatırla, sadece 10 yaşımdaydım. Bana bir ağaç vermiştin, yıllarca sahip çıktım ona. Ama sen bana hiç sahip çıkmadın. 19 yaşımda yüzümü uzaklara vermiş beklerken yine yalnızdım. Huzursuz, coşkusuz ve ıssızdım. Burgaz'daydık. Doğum günüm kalabalıktı. Barış abiyle sen diğerlerine kendi 19 yaşınızı anlatıyordunuz. Yüzünü yeni çağın masallarına, ütopyalarına, rüyalarına vermiş başınızı. Bir zamanlar bembeyaz bir düş gibi başınızın üzerinde taşıdığınız, şimdi sandık lekeleriyle sararıp solmuş bir dua bakar gibi biraz buruktunuz. 19 yaşın aklını, aşkını, heyecanını anlatıyordunuz. Size güzel bir dünya bırakamadık ama ne olursa olsun 19 yaşında her şey mümkündür oğlum demiştin bana. Senin 19 yaşınla benim 19 yaşım. Onların birbirini anlaması, iyi kötü bir sohbet tutturması mümkün müydü baba? Siz 19 yaşında işin kolayına kaçıp her şeyinizi güzel bir düşe, sosyalist devrime emanet etmiştiniz. Kendi geleceğiniz için, bireysel hayatlarınızı kurmak için tırnağınızı bile oynatmanıza gerek yoktu. Nasılsa yeni bir dünya kurulacak, siz de o dünyada yerinizi alacaktınız. 19 yaşında sosyalist devrime inanmanın belki de en keyifli yanı buydu. Sinan abi hep, biz bir daha hiçbir zaman o kadar mutlu olmadık der ya, buna inanmak hiç de zor değil. Sizin 19 yaşınızda her şey yolundaydı baba. Umutlarınız ve inançlarınız vardı. Doğru, korkusuzdunuz. Bu uğurda ölümü bile göze alacak kadar cesurdunuz. Ama senin de her zaman söylediğin gibi çocuktunuz. Biz o mükemmel devrim düşünün çocuklarıydık. Etrafımızda her şeyi her zaman bizden daha iyi bilen ağabeylerimiz, ablalarımız vardı. Ama her şey o kadar kısa sürdü ki bizim büyümeye fırsatımız bile olmadı. Güzel bir rüyanın içinden paldır küldür uyandırıldık. Sonrasında düşte miyiz, gerçekte mi yıllarca anlayamadık. Oysa biz hiçbir rüyaya, hiçbir hayale dahil olamadık baba. Hiçbir düşün çocukları olamadık. Kas katı, tatsız tuzsuz bir gerçeğin içine bıraktınız bizi. Hayatın bu kadarcık bir şey olduğunu bile bile yaşamak zorunda bıraktınız. Yazık ki kimse bize bir cennet de vaat etmedi. Uğruna ölümü göze alacak, görkemli ve kutsal düşlerimiz hiç olmadı. Uçsuz bucaksız bahçelerde ardından koşturacağımız rengarenk uçurtmalarımız da olmadı. kendi gerçeklerimizin dikenli telleriyle çevrili dört duvarın arasında yapayalnız ve korkak yetiştirdiniz bizi. Masallarla, kahramanlık öyküleriyle değil, annelerimizin, babalarımızın iç burkan, yürek sızlatan yenilgileriyle büyüdük. Hayatın binbir çeşit yemişi arasında yenilmişlerin çocukları olmak düştü bizim payımıza. Evet, dünya artık küçük ama biz de öyle yalnız bırakıldık ki yüzümüzü nereye vereceğimizi bile bilmiyoruz. Ne bir pusula ne de bir yol gösterenimiz var yanımızda. Tek başına el yordamıyla kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız. 19 yaşımda korkularımın, kaygılarımın, endişelerimin tam ortasında zavallı bir düş çocuğu olan babamın elinden bana güzel bir dünya bırakamadığı için yazıklanmaktan başka hiçbir şey gelmezken ben de öyle yaptım. Kendi başımın çaresine baktım. O okulu sana ve hayatımın tam ortasına attığın binbir düğüme rağmen kazandım. Sakın yanılma baba. Tıp okumamın seninle uzaktan yakından ilgisi yok. Senin geçtiğin yollarda hiç gözüm yok. Hayatı senin gibi yarı yolda bırakmayacağım, ıskalamayacağım, göreceksin, iyi bir psikiyatr olacağım ben. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Kim bilir, belki oralarda, bilimin içinde, bir yerlerde 22 yılımı aştığın yaraların bir açıklaması vardır. Hiç değilse bir çaresi. İçkiliydim. O gece barda otururken yanıma geldin. İçeride çalan müzik hakkında konuştuk bir süre. Havadan sudan sohbet ettik. Bilirim, klasik cazı sen de seversin. Müzik de seninle konuşmak da öyle güzeldi ki unuttum. Ankara'ya neden geldiğini sormadım bile. Ama saçlarını hemen fark ettim. Kısacıktılar. Kendimi bildim bileli, içinden gümüşlü ışıklar geçen ve omuzlarına dek inen saçlarını neden kestiğini sorduğumda pek de aldırmadan gülümsedin. Sen öyle tatlı tatlı gülünce ben de bir daha üstelemedim. Sonra her şeyi unuttuk, birlikte içki içmeye ve sohbet etmeye devam ettik. Uzun bir gece olacaktı belli ki. Bir ara geleceğe dair planlarımı, beklentilerimi sordun bana. Şaşırdım. Sen kendi düşlerini anlatmayı severdin hep. Benimkileri hiç merak etmedin ki. O gece sana aklımdan ve yüreğimden geçen her şeyi anlatmak isterdim. Her şeyi. Tıpkı Iris gibi, ilgisiz ve biraz soğuk bulduğu için birkaç ay önce beni terk eden son sevgilimi, okulda yeni yeni hoşlanmaya başladığım saçları kestane rengi güzel kızı, sonra annemi. Sen gidince annemin boşlukta ölü bir kuş yavrusu gibi sallanan, geceleri buz gibi soğuyan ellerini. Yokluğunda annemin ellerini her tuttuğumda senden de etrafını saran ama hiç tanımadığım o kadınlardan da nasıl nefret ettiğimi. Aslında galiba bütün kadınlardan nefret ettiğimi, yine de kokunu çok özlediğimi, hala özlediğimi. Sarhoştum. Başka neler anlattım hatırlamıyorum ama o gece hiç susmadık. Saatlerce konuşup durduk seninle. Saatlerce. Sonra bardan çıktık, içkiye ve sohbete evde devam ettik. Biz seninle o güne dek baş başa oturup da hiç kafaları çekmemiştik. Hiç o kadar uzun sohbet etmemiştik. O gece öyle yakın, öyle şefkatliydin ki çocukluğum başını göğsüne koymak istedi. Yan yana yatağa uzandık. Sen kazağımı çıkarırken ben de senin kokunu çekiyordum içime. O tütün ve baharatla karışık yağmur kokusunu arıyordum bedeninde. Ama yoktu, bulamadım. O adam sen değildin baba. Sonra diğerleri, hepsi de tıpkı çocukluğumda ara sıra senin yaptığın gibi kollarını aldılar, sevdiler, sardılar beni. Hepsinin göğsüne başımı koyup bekledim. Yüzümü avuçlarının arasına alıp saçlarımı okşadılar. Bedenleri sıcaktı ama hiçbirinde senin o yıllardır döne dolana aradığım, özlediğim kokun yoktu, bulamadım. Öksüzdü, 22 yaşımın bir babası yoktu ve bulut hala kıyısını arayan yağmur gözlü bir çocuktu. Ama bak ağlamıyorum artık. Ağlayan bulut yağmur olur, öyle değil mi baba? Çoktan vazgeçtim, yağmur olmak istemiyorum bundan sonra. Yağmurun altında çırılçıplak. Eksik kalmış bir romanın nereye gideceğini bilemeyen şaşkın ve can sıkıcı kahramanları gibiyiz. Her kimse, bu romanı yazan da çoktan vazgeçti, bize bir hayat uyduramadı, anlamlı bir öykü giydiremedi üzerimize. Sonunda unuttu, öylece bırakıp gitti bizi. Bu darmadağınık sayfaların içinde sıkışıp kaldık. Önü arkası olmayan zaman dilimlerinin arasında beyhude yere dönüp dolanıyoruz. Elimizde yarım yamalak öykülerimizden ve bugünkü aklımızın gözeneklerinden süzülmüş anılardan başka ne var? Belleğimizin bunca yıldır yan yana, alt alta, üst üste dizdiği karma karışık kayıtlardan çıkıp gelen o anılara ne kadar güvenilebilir? Tarihin de, kitabın da şirazesi bozuldu bir kere. Sayfaları dört bir yana dağıldı. Bunca kuşkunun, karmaşanın arasında ölümün bile bir ağırlığı yok artık. Belki de o yüzden hiçbir şey yeterince acı vermiyor bana. Neyse ne, sen yüzünü geçmişe, anılara dönüp yaşayamazsın. Zaten belleğin de zayıftır, anılar ayakta tutamaz seni. Buraya hayatın tam da bu anına nereden ve nasıl geldiğinin de bir önemi kalmadı ya. Yarım kalmış bir roman bu, kimse sonunu getirmeyecek. Sen kendi başının çaresine bakacaksın Lale. Bundan böyle kendi yolunu kendin bulacaksın. Ama dur, öyle başına buyruk kolayca sıvışıp gitmek yok. Herkes kendi malını sırtlanıp öyle gidecek buradan. Sen de seninkileri yükleneceksin. Seninkiler, senin o cilalı, süslü püslü sandığında neler var Lale? Her şeyi allayıp bulayan yazar da çekip gittiğine göre edebiyatı bir kenara bırakıp biraz dürüst olabiliriz artık, öyle değil mi? Tamam, sana her şeyi tek tek anlatacağım. Ama biliyorsun hiçbir şeyi kanıtlayamam. Elimde yarısı paramparça, yarısı yanıp kül olmuş bu eksik gedik fotoğraflardan başka bir şey kalmadı ki. Sinan'a yalvardım. Yakmayalım dedim. Yazık. Bunu göze alamayız Lale dedi. Bu insanları tehlikeye atamayız. Banyo sobasının başına oturduk. Bir yandan parçaladık, bir yandan avuç avuç sobaya atıp yaktık. Eylül sıcağında birbirimizin yüzünden geçen o koca koca alevleri izlerken nasıl da şaşkındık. Benim yüzümde keder, Sinan'ınkinde kapkara bir ateş vardı. Bir de alnından, şakağından aşağıya incecik akıp giden ter. İçerisi sıcaktı, çok sıcaktı. O kış, o banyoda ne kadar üşümüştüm oysa. Sabahları sıcacık yataktan çıkıp da tir tir titreyerek elimi yüzümü yıkarken içim donardı. Dişlerim kamaşırdı. O buz gibi suyla ağzımı çalkalamayı göze alamazdım da sobanın üstündeki sıcak suyu bir bardakta ılıtır. Sabah akşam dişlerimi salona açılan mutfakta fırçalardım. Evde olduğum günler sırf o banyoya daha az gireyim diye olduğum yerde kıvranıp durur, çişimi bile son ana kadar tutardım. Bazen Sinan fark ederdi bu kıpır kıpır halimi, ne gülerdik. Banyo zamanları muhteşemdi ama Sinan sobayı yakınca içerisi hemen sıcacık olurdu. Yalnız yıkanmayı sevmem ben. Sinan'la birlikte girerdik banyoya. Çırılçıplak bedenine deli olurdum. Nasıl da hayran, nasıl aşıktım ona. Küvet yoktu ama duş iyi çalışıyordu. Akıp giden suyun altında sımsıkı sarardık birbirimizi. O beni yıkardı, ben onu. Saçlarını yıkarken yüzünü de sabun içinde bırakır, gözlerini kapar kapamaz dudaklarına yapışırdım. Sonra yavaş yavaş aşağıya doğru inerdim. Daha aşağıya, daha aşağıya. Elleri bedenimde dolaşırken gözleri kapalı beni beklerdi. Sıcağın, buharın içinde tere bulanırdık. Sonra bir banyo daha. Heyecan nefesim kesilmişti nikahta. Ağzımdan güçlükle bir fısıltı halinde çıktı. Evet, evet. Nikah dairesinin önü şenlik yeri gibiydi. Sonra Maltepe'deki müştemilatın bahçesi. Grev çadırlarında, işçi mahallelerinde dumanı tüten çorbalar. Miting alanlarında, iskele önlerindeki gazete satışlarında Tedef'le beni yan yana getirip iki arada bir derede çektiğin fotoğraflar. Hepsi o Eylül sabahı banyo sobasından taşan alevlerin altında kaldı. Hepsi. Belki onlar öyle çarçabuk yanıp kül olmasaydı. O telaş içinde elime ne gelse parçalıyordum. Oysa masum fotoğraflar da vardı aralarında. Gül ablamla ben. Kadıköy meydanındayız. Sırtımızı kaymakamlık binasına vermiş, gülerek objektife bakıyoruz. Evlendikten sonraki buluşmalarımızın birinde Sinan çekmişti. Yasak fotoğrafların arasına karışmış. Diğerleriyle birlikte tam onu da parçalamış, Sinan'a vermek üzereydim ki son anda ne yaptığımı fark ettim. İçim acıyarak ortadan ikiye ayrılmış resmi bir kenara ayırdım. Yanak yanağa vermiştik. Tam ortadan parçalamışım. Gül ablamın sol yanağı bende kalmış. İçimde öyle çok fotoğraf var ki kenarı köşesi yanık yırtık, paramparça. Hayatım kimseye bir şey söylemeyen yarım, eksik, kesik fotoğraflarla dolu. Derdini anlatamayan küçük bir çocuğun yarım yamalak cümleleri gibi. Oralarda bir yerde ömrümün bütün fotoğrafları alev almış yanıyor yağmur. Hangi birini kurtarmaya gücüm yeter? Öykü anlatmak senin işin. Şimdi söyle bakalım. Olur mu bu eksik gelik cümlelerden, bu paramparça fotoğraflardan bir öykü kurulur mu dersin? Bak, bu bir okul çantası. Dilek'in kesik koluna asılı. Dilek benim en yakın arkadaşım. Yer Erzurum. Askeri lojmanlardayız. Dışarıda her yer bembeyaz bir kar altında. Karı çok seviyorum ben. Kar topu oynarken, kardan adam yaparken hiç üşümüyorum. Dilek'le birbirimize kar topu atıyoruz. Dilek'in attığı kar tam boynumda dağılıyor. Anoramın yakasından içeri. küçük küçük kar parçaları giriyor. Sanki biri beni gıdıklıyormuş gibi öyle çok gülüyorum ki. 6 yaşındayım. 5 yaşında başladım ilkokula, şimdi 2. sınıfa gidiyorum. Dahi çocuk diyorlar benim için. Çok akıllı maşallah. Okulu pek sevmiyorum aslında ama yine de sınıfın birincisi benim. Akıllı çocuğum ya. Lojmanlardan şehirdeki okula askeri otobüslerle gidip geliyoruz. Otobüsleri de sevmiyorum. Her yerde olduğu gibi burada da askeri kurallar var. İstediğimiz yere gönlümüzce oturmamız yasak. Babalarımızın yakalarındaki pırpırlara göre oturmalıyız. Dileğin babası bir astsubay. Benimki ise o yıllarda henüz yarbay olmalı. Bu durumda benim yerim önde, Dileğinki ise en arkada. Kurallara göre ben onun yanına gidebilirim de onun benim yanıma gelip oturması yasak. Öndekilerin hepsi benden büyük, gürültücü olan çocuklar. Onları sevmiyorum. Ben de hep arkada, Dileğin yanında gidip geliyorum ama bunalmışım, çok sıkılmışım bu yasaklardan. Daha fazla dayanamadım. O gün otobüslerin önünde Dileği arkaya geçmeyeceğimi, onun öne gelip benim yanımdaki koltuğa oturmasını söyledim. Daha ben lafımı bitirmeden Dileğin kocaman açılmış kahverengi gözlerinde sarı sarı ışıklar yanıp sönmeye başladı. Belki de korkudan göz bebekleri büyümüştü, bilmiyorum ama yine de üsteledim. Bir kere önde oturmak daha keyifliydi. Hem koskoca bir yasağı dermenin heyecanı da vardı işin içinde. Biraz daha ısrar edince Dilek de razı oldu. Arkaya geçmedik. Sessizce öndeki koltuklardan birine yan yana oturduk. Tam otobüs kalkmak üzereyken yaşça bizden bayağı büyük erkek çocuklardan biri dönüp ikimizi de tepeden aşağı şöyle bir süzerek tıpkı albay babası gibi emreden bir ifadeyle konuşmasaydı her şey yolundaydı. Dilek, senin yerin orası değil, arkaya geç. Bir anda otobüsün içine taş gibi ağır bir sessizlik çöktü. Herkes bize bakıyordu. Korkmadım. Hiç istifimi bozmadan başımı iyice yukarı doğru kaldırıp dik dik çocuğun yüzüne baktım ben de. Hayır, Dilek burada kalacak, ben öyle istiyorum. Çocuk şaşırdı ama hayret, işi inada bindirmedi, sadece tehdit dolu bir ifadeyle başını sallayarak önüne döndü. İkimiz de aptal değildik. O ağır ağır sallanan başın siz görürsünüz demek olduğu belliydi. Dilek yol boyu fısıltılarla arkaya geçmek için yalvardıysa da artık dönüşü yoktu bu işin. Lojmanlara kadar bütün bedenimizi saran kalp çarpıntıları ve çocukların üzerimizden ayrılmayan bakışları altında hiç kıpırdamadan oturduk. Çocukların bakışları biraz sinirimi bozuyordu ama kalp çarpıntılarından çok da şikayetçi değildim. Adını tam koyamasam da hoşuma giden, beni herkesten ayırıp özel kılan, kendimle gurur duymama yol açan bir şey vardı o yolculukta. Yazık ki yolculuk da yolculuğun çocuk ruhunda yarattığı o güzel duyguların ömrü de çok kısa sürdü. Başını sallayan çocuk dediğini yapmış, büyük isyanın haberi daha o gün akşam olmadan babama iletilmişti. Akşam yemeğinden sonra babam beni karşısına almış, sesine ve yüzüne iliştirdiği abartılı bir ciddiyetle azarlıyordu. Sen artık küçük bir çocuk değilsin, beni anlıyorsun değil mi? Bu kuralların farkında olmalı ve gereğini yapmalısın. İyi ama 6 yaşında bir kız, çocuk değilse nedir? Sonra bu kurallar ve yasaklar, öyle çoklar ki. Olsun, ordunun kuralları tartışma konusu bile yapılamaz. İlk yenilgim, babam sattı, ihanet etti bana. Oysa onu ne kadar çok severdim. Asi bu çocuk diyor annem, kime çekmişse. Annem lisede öğretmen, işini ve öğrencilerini çok seviyor ama maalesef beni sevmiyor. Habire nasihat etmeyi, durmadan kurallar koymayı, doğruları ve yanlışları seviyor o. Bir de Can'ı seviyor. Can küçük, Can şirin, Can evin tek erkek çocuğu. Ben en çok Gül ablamı seviyorum. Gül ablam da beni seviyor, biliyorum. Babam da severdi ama şimdi beni yalnız bıraktı. Ben de gidip misafir odasındaki kapalı perdenin arkasına saklandım. Evdekileri kızınca oraya oturup annemin yeni aldığı tülleri tırnaklarımla ince ince koparmaya bayılıyorum. Saatlerce çıt çıt çıt. Karanlığın içinde tülün ufak ufak parçalanırken çıkardığı sesleri dinliyorum. Yarın sabah da kalkar kalkmaz avuç avuç kar yiyeceğim. Annem bize izin vermiyor ama Dilekler karın içine pekmez koyup yiyorlar. Pekmez bulamam, olsun. Yine de yerim karı. Öyle çok yerim ki ateşim çıkar, boğazım şişer, hasta olurum. O zaman babam üzülür mü? Pişman olur mu bu yaptıklarını? Birlikte çıkmıştık bu yola. Ne derim ben şimdi Dileğe? İlk kavgam, ilk ezikliğim, ilk ihanetim. Utanıyorum. Daha çok küçüğüm. Köşe başlarında beni bekleyen diz boyu yenilgilerden, ihanetlerden haberim bile yok. En büyük hainlerin ihanete uğramış yüreklerde yuvalandığını ise hiç bilmiyorum. Önümde uzun yıllar var nasılsa. insanın zamanla her şeye alıştığını yavaş yavaş öğreneceğim. Bak, burası da Fenerbahçe. Ağacın dibindeki o buruş buruş kağıt benim günlüğümün bir parçası. Annem bu fotoğrafı da, günlüğümü de parçaladı. Yoksa fotoğrafın içinde gökyüzü de vardı. Bu arada hala sınıfın en çalışkan çocuğuyum ama büyüdüm artık. Kocaman bir genç kız oldum ve şu berbat dünyada en çok Ali'yi seviyorum. 23. ayrımın sonu, sayfa 268.